Taassup. Fikir hayatımızda sık sık üzerinde durulmuş olan şeylerden birisi de hiç şüphesiz taassup kelimesi ve onun ifade ettiği manadır. Tarihimizin son yıllarında taassup kadar hiçbir şey müteassibane bir istismara uğramamıştır. Yanlış anlaşılmalara yer vermemek için konuya girerken fikrin tarifini yapmak gerekecektir. Şu halde taassup ne demektir diye bir soru sorulacak olursa ve bu arada lügata da bakılırsa, taassubun insanların ve cemiyetlerin sahip oldukları fikir, inanç ve ihtiyatları terk etmemek isteği ve bunları sonuna kadar körü körüne inatla savunma hareketi olduğu görülür. Birçok hallerde bunun için başka fikir ve kanaatlere düşman kesilmek ve onlara hayat hakkı tanımayarak tecavüzkar olmak gibi vasıflarda karışır. Bizde son zamanlara kadar taassup denince genel olarak akla hep din taassubu gelmiştir. Hatta bugün de taassup denince yine hatıra din taassubu gelmektedir. Esasen bunun böyle olması da tabidir. Çünkü Türk milletinin kalkınma için son 250 yıl içerisinde giriştiği bütün yenilik hareketlerine din engel olarak gösterilmiştir. Ayrıca 50 yıldan bu tarafa da hep din taassubu üzerinde durulmuş ve başka sahalardaki taassuplardan hiç bahsedilmemiştir. Mütefekkir geçinen birçok fikir simsarları, belirli menfaat ve maksatlar için bu konuyu her şeye ve herkese karşı daima korkutucu silah olarak kullandılar. Yurdun hür fikir hayatını baskı altında bulundurmak için din taassubu düşmanlığı, ondan daha tehlikeli bir taassup haline getirildi. Halbuki kör bir taassup, hangi alanda olursa olsun, tehlikeli ve zararlıdır. Böyle bir taassup bulunan kafa ve ruhlarda mutlaka karanlık vardır. Aydın bir zihniyetin baş vasıflarının ise, ideal ve aklı selim olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bizde zaman zaman fikir ve kalem erbabı diye geçinen öyle kimseler ortaya çıkmıştır ki, bunlar kendilerinden başka türlü düşünenlere tahammül ve müsamaha etmek şöyle dursun, bu gibileri yok etmek için her türlü iftira ve tertiplere başvurmuşlardır. Ellerine verilmiş olan resmi özel vasıtaları, millet hizmeti yolunda kullanacakları yerde, bunları kendi menfaatleri uğrunda millet menfaatlerine karşı kullanmışlardır. İçine düştükleri gaflet ve şuursuzluk yüzünden, memlekette manevi tetişe yol açan bir taassup yaratmışlardır. Hakiki dindarlıktan uzak, eski softaların din elden gitti, şeriat elden gidiyor teraneleri yerine, bu gibilerin ellerinde aynı ruhu taşıyan fakat başka şekil ve renge bürünmüş olan kişiler ortaya çıktı. Eğer milliyetçi yazılar yazılıyor veya milliyetçi hareketler yapılıyorsa ve bu da onların kusurlarını açığa vurmakta ise, hemen taassupları harekete geçer ve adı geçen yazı ve hareket sahiplerine tam Moskova ağzı ile gardistler, faşistler diye hücumlar başlar. Tek parti devrinde bulunulduğu, radyo ve basının da bunların dilini kullanmak zorunda kaldığı düşünülecek olursa, fecaatın büyüklüğü gayet kolay anlaşılır. Eğer milletlerin mazileri, gelenekleri ve tarihleriyle yaşayabilecekleri, bunlardan mahrum kaldığı takdirde köksüz ağaç gibi ölüme mahkum bulunacağını yazanlar çıkarsa, bunlara da derhal aynı taassup, geri kafalılar, inkılap hainleri diye iftira kusan nefeslerini savurmaktan çekinmez. Bu durum karşısında fikir ve kanaatlerini belirtmek isteyenlerin, umumi efkarın huzuruna çıkmalarına da müsaade edilmezdi. Vatandaş kendisine mal edilen peşin hükümleri, yalan yanlış fikir ve kanaatleri kendi isteği dışında olarak yüklenmek mevkiindeydi. Nefsini savunmak ve sesini duyurmak imkanına sahip değildi. İnsanlık ve bilhassa Türk milleti kör taassuplar yüzünden çok büyük felaket ve ıstıraplara uğramıştır. Fakat bunların yalnız ve yalnız dini taassuplardan ileri geldiğini zannetmek hatadır. Uğranılan felaketler sefillerin, hainlerin, cehaletten faydalanarak istismar için meydana koydukları her alandaki her çeşit kör taassuplardan ileri gelmiştir. Bunun için her çeşit mezhep, fikir ve parti softalarının her alanda yaratmaya ve tahrik etmeye çalıştıkları kör taassuplara karşı Türk milletini uyarmak ve muafiyetli bulundurmak temkinli ve mutedil her Türk aydınının baş vazifelerindendir. Ümmetçilik. Ümmetçilik, siyasi manada bütün Müslümanları bir devletin egemenliği altında, bir bayrak altında toplamaktır. Tarihte samimiyetle bu fikre, bu ülkeye Türklerden başka bağlanan olmadı. Türkler, yüzyıllarca bu fikir için kanlarını akıttılar. Kendi menfaatlerini düşünmeden, kendilerini bu uğurda harcadılar. Diğer milletler ise, küçük menfaatleri uğruna, bu ülküden ayrıldılar ve menfaatlerini ümmetçilik ülküsünün üstünde gördüler. Hatta Hristiyanlarla anlaşıp bizi arkadan vurdular. Bu tarihin her devrinde oldu. Sizlere Kanuni Sultan Süleyman zamanından misal vereyim. Kanuni Sultan Süleyman zamanında o zamanın en kuvvetli devletlerinden Almanya'nın imparatoru Şarken, Avrupa içlerine kadar ilerleyen Almanya'yı tehdit eden Osmanlı İmparatorluğu'na darbe vurmayı düşünüyordu. Bunun için Tunus'u seçti. Burada Arap şeyhleri, emirleri vardı. Şarken, türlü yollarla bu şeyhleri ve emirleri kendi safına çekti. Araplar Şarken'le anlaştılar. Şarken'in ordusu Tunus'a çıkınca, bu Araplar Şarken ordusu ile çarpışan Osmanlı ordusunu arkadan vurdular. Bu ne demektir? O devirde dini inançlarının en yüksek olduğu, imanın en kuvvetli olduğu ve ümmetçilik ülküsünün en üstün seviyede olduğu bir zamanda kafire karşı dövüşmenin farz olduğu bilindiği halde Araplar bunu yaptılar. En son olarak 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı padişahı, halife Hristiyanlara karşı topyekün harp, cihat ilan etti. Ama Türklerden başka hiçbir millet bu cihada bilfiil iştirak etmedi. İngilizler Hintli Müslümanları ve Hinduları İngiliz ordusu saflarında Çanakkale'de bize karşı dövüştürdüler. Araplar İngilizlerle ve Yahudilerle bir olup Türkleri arkadan vurdular. O zamanın Orta Doğu'daki İngiliz kumandanı Mareşal Allenby Kudüs'ü ele geçirince orayı Türklerden alınca yanında o zamanki Arap şeyhleri, emirleri olduğu halde kutsal şehre girip oradaki kutsal taşa çıkarak İngiliz askerlerine hitapta bulunuyor. Yanındaki Arap ileri gelenlerinin arasında Kral Abdullah ve diğer akrabaları da bulunuyordu. Hep beraber gittikleri Mescid-i Aksa'daki o kutsal taşın üstünde Mareşal şöyle hitap ediyordu. Ey ehli salip! İşte eskiden beri uğraştığımız, uğruna haçlı seferleri düzenlediğimiz, fakat bir türlü alamadığımız bu kutsal şehri Türklerin elinden aldık. Ve gene o aynı Mareşal Allenby, Şam'da büyük hükümdar Selahaddin-i Eyyubi'nin türbesine gidiyor ve mezarı tekmeleyerek oradaki İngiliz askerlerine diyor ki, işte Haçlı ordularını durdurarak Kudüs'ün alınmasını engel olan ve onu senelerce koruyan, binlerce Hristiyan kanı akıtan adamın mezarı bu. Ve mezara dönerek ona hitaben, zamanında perişan ettiğin ve Kudüs'ü vermediğin bu askerler, isterlerse sana şimdi bir avuç mezar toprağı bile vermezler diyor. Ve bunları söylerken gene yanında o Arap ileri gelenleri, İngiliz uşakları vardı. Bu fikir hareketi artık siyasi olarak tesirini kaybetmiştir. Oysa bu fikir yüzlerce sene Türklerin içinde yaşamıştı ve yaşıyordu. İstiklal Harbi'nde kimse yardım etmedi. Her yere heyet gönderdik. Bütün İslam ülkelerine ama hiç değişen bir şey olmadı. Bununla beraber biz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuzu inkar edemeyiz. Elbette o İslam'ın son peygamberi ve biz de onun ümmetiyiz. Bu fikri dini bir inanç olarak kalbimizde taşımaktayız. Bizi başka şekilde göstermek isteyenlerin vebali kendilerine aittir.